Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla bu hafta karşınızdayız tekrardan. Yine bu hafta kıymetli bir büyüğümüzü sizinle paylaşacağız inşallah. Bu hafta biraz farklılık olsun diye arzu ettik. Sürekli her hafta bir konuğumuz oluyor ve onun yapmış olduğu bir çalışmayı sizlerle, bir hizmeti, bir faaliyeti sizlerle paylaşmış oluyorduk. Bu hafta da tarihte yaşamış ama gerçekten eğitim dünyasında çok güzel eserler, izler bırakmış kıymetli bir büyüğümüzü, Mahir İz hocamızı ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün programımız biraz monolog şeklinde olacak. Mahir İz hocamızla alakalı bizim bir çalışmamız oldu master döneminde İlahiyat Fakültesi'nde. Hocamızın hayatını, eserlerini çalışmış olduk. Bu vesileyle Öğretmenler Günü de yaklaştığı için öğretmenlerle ilgili aktiviteler, programlar son derece canlanmaya başladı bugünlerde. Önümüzdeki hafta Öğretmenler Günü var. Bu münasebetle Mahir İz Hoca'yı sizlerle paylaşalım diye arzu ettik. Böyle bir temennimiz oldu. Çünkü Mahir Hoca kendisi öğretmen bir insan. Öğretmenliğe ömrünü vermiş, kendisini öğretmenliğe vakfetmiş bir insan ve gerçekten bu güzel insan, bu güzel yürek çok güzel eserler ortaya koymuş. Bir öğretmenin eseri ne olabilir? Bir öğretmenin pek çok eseri olabilir ama zannediyorum ki bir öğretmenin en kıymetli eseri onun talebeleridir, yetiştirmiş olduğu öğrencilerdir. İşte Mahir İz Hoca da bu çerçevede çok kıymetli öğrenciler yetiştirmiş, çok kıymetli eserler dolayısıyla bırakmış bir hocamız, bir büyüğümüz. Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan bir büyüğümüz. İşte bugünlerin anısına, bugünler dolayısıyla Mahir İz Hoca'yı örnek bir öğretmen olarak, eğitimde iyi bir örnek olarak sizlere anlatmayı, sizlerle paylaşmayı arzu ettik. Dilimizin döndüğünce, anlatabildiğimiz kadarıyla bugün Mahir İz Hoca'yı sizlere, kıymetli dostlarımız, bendeniz anlatmaya gayret edeceğim, çalışacağım. Mahir İz Hocamız Türkiye'nin zor dönemlerinde yaşamış, o zor dönemleri görmüş bir insan, kıymetli dinleyenlerim, kıymetli dostlarım. 1895 yılıyla 1974 yılları arasında yaşamış bir büyüğümüz, bir hocamız ve bu yıllarda tam 59 yılını da öğretmenlik mesleğine adamış. 59 yıl boyunca öğretmenlik mesleğini bir fiil icra etmiş çok kıymetli bir hoca efendi. Her şeyden önce bir insanın bir işte başarılı olmasının zannediyorum ki en temel sebeplerinden birisi o işe olan iştiyakı, o işe olan arzusu, o işe olan sevdasıdır diye düşünüyorum. Bir insan sevmediği bir şeyde başarılı olması çok zor. Sevdiği, kendisini vakfettiği, kendisine adadığı, efendim hayallerini kurduğu, rüyalarında gördüğü bir işte bir insan ancak başarılı olabilir diye düşünüyoruz. İşte Mahir İz Hoca'nın başarısında da, eğitimde iyi bir örnek olmasında da kıymetli dostlar bu etkiyi görüyoruz. Mahir İz Hoca öğretmenlik mesleğine sevdalanmış birisi ve bunu Mahir İz Hoca'mızın şu ifadelerinde çok rahat görebiliyoruz. Yani nedir onun öğretmenlik mesleğine olan sevgisi diye araştırdığımızda, baktığımızda onun öğretmenlikle ilgili şu güzel ifadeleri, bu insanın bu mesleği bir aşk seviyesinde sevdiğini, muhabbet duyduğunu görmemiz mümkün bu ifadelerden. Diyor ki Mahir İz Hocamız, benim için diyor öğretmenlik mesleği kutsal bir meslektir. Ve Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadisi zikrederek, şehitler kıyamet gününde, şehitlik o kadar yüce bir mertebe ki şehitlere kıyamet gününde sorulacak buyuruluyor. İşte tekrar dünyaya dönseydin, tekrar yaratılsaydın, dünya hayatına geri gönderilseydin ne olmak isterdin diye bir şehide sorulduğu zaman o şehit diyor ki Rabbimize, tekrar şehit olmak isterdim. Bu soru defalarca soruluyor ve o şehit, tekrar dünya hayatına dönsem yine şehit olmak, yine şehit olmak, senin huzuruna şehit olarak gelmek isterdim diye buyurdu, söylediği rivayet ediliyor. Bu hadisten, bu hadisi nakleden Mahir İz Hoca sohbetlerinde bu hadisi naklederek diyor ki, ben de Rabbimin huzuruna çıksam bir gün, işte Rabbim bana sorsa ve dese ki, kulum seni dünya hayatına tekrar gönderecek olsam ne olmak isterdin? ben de Rabbime öğretmen olmak isterdim cevabını veririm diyor Mahiriz Hoca. Eğer Rabbim bu soruyu bana 1000 defa sorsa ben 1000'inde de öğretmen olmak isterim ya Rabbi diye cevap veririm diye kendisini ifade ediyor. Bu mesleğe olan sevgisini, aşkını, muhabbetini Mahiriz Hoca'nın bu şekilde ifade ettiğini görüyoruz. Tabi böyle aşkla bağlanınca bir işe Allah-u Teala da insanı orada muvaffak ve başarılı kılıyor. Her şeyden önce Mahiriz Hoca öğretmenlik mesleğini bütün işlerin üzerinde gören, kutsal ve kıymetli gören bir insan. Kendisi yaşadığı dönemde çok kıymetli bilgilere sahip alim bir insan. Dil bilgisi gayet iyi. Yapabileceği çok farklı meslekler varken, çok farklı alternatifleri varken, çok geniş çevresi, çok kültürlü bir aileden gelen bir insan. Israrla öğretmenlik mesleğine devam etmiş. Uzun yıllar boyunca ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde öğretmenlik yapmaktan vazgeçmemiş. Aşkla, şevkle bu mesleğe bağlanmış birisi ve Cenab-ı Hak onun bu sevdasına, bu istikrarına da çok büyük neticeler vermiş. Yine Mahiriz hocamızın eğitimde iyi bir örnek olmasında şöyle bir sözü var. Bunun da büyük bir etken olduğunu görüyoruz. Öğretmenlik mesleğine aşık olduğu gibi öğrencilerine de aşık bir insan Mahiriz Hoca. İnsan yetiştirmeyi, öğrencileri tutkuyla seven, onlara vaktini, evini, elini, cebini, gönlünü cömertçe açan bir insan Mahiriz Hoca ve şöyle bir ifadesini görüyoruz talebeleriyle ilgili. İşte zaten bu ifadeyi biraz sonra size arz edeceğim. Böyle bir bakış açısı beraberinde muvaffakiyeti de Allah'ın izniyle getiriyor kıymetli dinleyenlerimiz. Mahiriz Hoca diyor ki bir gün sohbetinde, derslerinde ben diyor Mahiriz Hocamız öğrencilerimi benim için diyor Mahiriz Hoca talebe evlattan evladır diyor. Yani benim için öğrenci kendi öz çocuğumdan daha önce gelir, daha kıymetlidir diye bir ifadede bulunuyor. Çünkü diyor Mahiriz Hoca, kendi öz evladı bir insanın idealizmini, bir insanın hayallerini, bir insanın mefkûresini ihmal edebilir. Onu efendim benimsemeyebilir, onu zayi edebilir ama talebe böyle değildir diyor. Talebe hocasının, aşkla bağlandığı hocasının ideallerini, heyecanını, ümitlerini hiçbir zaman efendim ihmal etmez. Onlara sahip çıkar, onları yaşatmanın uğruna bir ömür efendim gerekirse feda eder diye söylüyorlar. Onun için diyor Mahiriz Hoca, benim için öğrencilerim, talebelerim evladımdan evladır. Çünkü benim talebelerim, yetiştirdiğim talebeler hocalarının fikirlerini, hissiyatını sahiplenen, taşıyan, başka nesillere aktaran kişilerdir. Ama insanın evladı bu şekilde olmayabilir. Bu şekilde insan evladını efendim talebesinde yaptığı etkiyi orada ortaya çıkaramayabilir gibi böyle bir bahisle öğrencilerine olan tutkusunu, böyle bir sözle öğrencilerine olan tutkusunu ifade ettiğini görüyoruz. İşte Mahiriz Hoca'daki mesleğe olan muhabbet, öğrenciye olan, talebeye olan bu sevgi efendim çok güzel eğitim uygulamalarını da, örnek uygulamaları da beraberinde getirmiş kıymetli dostlarımız, sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız, bir insanın gerçekten muvaffak olabilmesi için onun yetişme süreci de çok önemli. İşte burada biz Mahiriz hocamızın yetişme sürecinin de onun hayatında başarılar elde etmesinde çok önemli bir müessir olduğunu, bir etken olduğunu görüyoruz. Mahiriz hocamızın babası kadıdır kendisi. Türkiye'nin, o zaman Osmanlı coğrafyasının muhtelif vilayetlerinde kadılık yapmıştır. En son Medine-i Münevvere kadılığı yapmıştır. Ve Mahiriz Hoca da babasının bu kadılık yaptığı illerde, eyaletlerde kendisiyle birlikte olmuş, kendisiyle beraber dolaşmıştır. Ve Mahiriz Hoca'nın pederi, babaları Mahir Hoca'nın yetişmesi için özel gayret ve çaba sarf etmiştir. Çocuğunu gerekli okullara kaydettirdikten sonra bir taraftan da o yavrusunun okuldaki eğitimle kalmayıp daha da ileriye gitmesi için özel bir hoca tahsis etmiştir. Mahmud Neci Efendi adında Farsça'ya, Arapça'ya hakim bir medrese hocasını özel olarak almış, Mahiriz evladıyla birebir ilgilenmesini arzu etmiştir. İşte bugün bizim de yavrularımızın sadece okullarda aldığı eğitimlerle yetinmeyip onların daha farklı kanallardan beslenmesini de sağlamamız lazım. Mahir Hoca'nın hayatında bunu görüyoruz. Babası sadece böyle bir özel hoca, yavrusunu daha iyi yetiştirmesi için özel bir eğitimci bulmakla kalmamış. Efendim Medine'ye kadı olarak tayin edildiği zaman da evladını, çoluk çocuğunu nasıl yanında alıp Medine'ye götürdüyse, bu evladının yetişmesi için tahsis ettiği Mahmud Necih Hoca'yı da, Hoca Efendi'yi de yanında almış, ailesiyle birlikte Medine-i Münevvere'ye götürmüştür. Neden? Evladımın tahsili yarım kalmasın. Yavrum okula giderken ayrıyeten bu Mahmud Necih Efendi'den de gerekli olan hadis, fıkıh, İslam ilimleri, dil eğitimlerini bu Mahmud Necih Efendi'den alsın diye ailesiyle birlikte bir aile ferdiymiş gibi bu Mahmud Necih Efendi'yi de beraberlerinde Medine'ye götürmüştür. Ve Mahiriz hocamız der ki hem eserlerinde hem sohbetlerinde, Mahmud Necih Efendi ile Mescid-i Nebevi'nin karşısında 16 ay boyunca yaptığım dersler, okuduğum hadis kitapları, incelediğimiz fıkhi konular hatırımdan hiç çıkmamıştır ve benim hayatımda bilgi birikimimin oluşmasında çok önemli etkileri vardır. O 16 aylık zaman diliminin diye efendim kendisi de bunu, babasının yapmış olduğu bu fedakarlığı, hocasından almış olduğu bu ilmi kendisi de zikretmektedir. Onun için yani aileler, veliler, eğer toplumda başarılı öğretmenler, başarılı bireyler istiyorsak annelere, babalara çok iş düşüyor. Oralara çok iş düşüyor. Küçük yaşlardan itibaren yavrularımızın, çocuklarımızın yetişmesi için gerekli eforların, gayretlerin sarf edilmesi gerekiyor. Mahiriz Hoca'nın hayatında bunu görüyoruz. Mahiriz Hoca'nın pederi Mahir Hoca'yı sürekli ilim meclislerine taşımıştır. Yani yavrum bu meclislere aşina olsun, alışsın ve buna göre yetişsin diye Mahiriz Hoca'yı beraberinde Arapça derslerine, değişik ders halkalarına efendim götürmüş, taşımış. Oralarda onda ilme, maneviyata ve dine muhabbet oluşsun, ilgi alaka oluşsun diye böyle bir gayretin içerisinde olduğunu görüyoruz. Mahiriz Hoca'mız yaşadığı dönemde çeşitli okullarda okuduktan sonra Ankara Sultanisi'ni bitirdikten sonra da öğretmenlik hayatına bir fiil başlamıştır kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Bu öğretmenlik hayatı esas işte Mahiriz Hoca'nın eğitimde iyi örnekler diye adlandırabileceğimiz bolca örneklerle doludur. Mahiriz Hoca çok çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Mesela Balıkesir'de yapmış olduğu öğretmenlik yılları hem onun ilk yıllarına denk gelir hem de gerçekten Mahiriz Hoca'nın çok güzel örneklikleriyle dolu önemli yıllardır Balıkesir'de yapmış olduğu, Edremit'te özellikle yapmış olduğu öğretmenlik yılları. Ve Mahiriz Hoca öğretmenlik zamanlarında da o yıllarda, o dönemlerde de çok fedakar bir öğretmendir. Çok gayretli bir öğretmendir. Okul idarecisidir Edremit'te. İdarecilik görevi yapmaktadır. Ve idarecilik görevi yaptığı okulda daktile memurluğuna ihtiyaç vardır. Yani bir adet, bugün bilgi işlem diyebiliriz biz buna, daktilo memuru ihtiyacı vardır. Fakat o dönemdeki şartlar, efendim o dönemdeki imkanlar, yeterli tahsisat yoktur. Yani böyle bir memur lazım ama buna verilecek bir maaş yoktur. Böyle bir tahsisat çıkmamıştır. Ama bu daktilo memuru da okul için çok lüzumludur, çok önemlidir. Böyle bir kişinin de okula alınması gerekir. Ve Mahiriz Hoca, ben bunu nasıl çözerim? Bakın işte mesele burada. Başarılı öğretmenlerin, başarılı insanların, eğitimde iyi örnekler diye davet ettiğimiz her kişide gördüğümüz ortak bir özellik çözüm odaklı olmak. Ben bunu nasıl çözerim? Ben bunu nasıl hallederim? Ya tahsisat yok, daktilo memuru da olmayı versin canım, işler de yarım gitsin. Kesinlikle kıymetli dinleyenlerim, Mahiriz Hoca böyle bir şey düşünmemiştir. Ve çözüm odaklı yaklaşmıştır. Ben bu okula bir daktilo memuru bulmalıyım ve bunu bir şekilde halletmeliyim demiştir. Ve bu işe ehil bir delikanlıyı, daktilo memurluğu görevine almıştır. Evet, göreve almıştır ama tahsisat yok. Bu delikanlıya nasıl maaş ödenecek ve bununla ilgili de Mahiriz Hoca şöyle bir formül geliştirmiştir. Daktilo memurluğu ile birlikte okulda bazı dersler boştur. Yani nasıl daktilo memuru yoksa bazı derslerin de öğretmenleri yok o şartlarda, o dönemlerde. Ve Mahir İz Hoca düşünür, bakar ki okulda Türkçe dersi var. 8 saatlik bir ders. Yani haftada 8 saat Türkçe dersi verilecek. Ama hoca olmadığı için bu derslerin boş geçme durumu var. Mahir İz Hoca kendisi de iyi bir edebiyat fakültesi mezunudur. Zaten Mahir İz Hoca dil üstadıdır diyebiliriz. Bu konuda son derece başarılı olduğu için, zaten branşın hocası olduğu için der ki Mahir İz Hoca, müdür olmasına rağmen, yani okulun idarecisi olmasına rağmen, haftada 8 saatlik bu derslere ben kendim gireceğim der Mahir İz Hoca. Çünkü öğretmen yok ve bulunamıyor, ama derse efendim tahsisat var. Yani bu derse biri girerse devlet bunun tahsisatını çıkarmış, o ödemeyi alacak. Ve Mahir İz Hoca haftada 8 saat müdürlüğün yanında bu derslere gönüllü olarak, kıymetli dostlar, bu derslere girer. Haftada 8 saat girdiği bu derslerin karşılığında aylık devlet bir ödenek çıkartır. Ve bu derslere de, bu boş derslere de efendim farklı bir hocayı, kendisini değil de okuldaki biçki nakış hocasını girdi gösterir. Bu derslere biçki nakış hocamız girmiştir diye gösterir ve devletin verdiği tahsisatı alır, daktilo memurunun aylık giderini, maaşını buradan karşılamış olur. Kıymetli dostlar, İşte Mahir Hoca'yı farklı kılan bu yönleri. Mahir Hoca'nın bugün gerçekten hepsi birbirinden kıymetli. Hem üniversitelerde hem eğitim camiasında talebeler yetiştirmiş olmasının ardındaki sır bu. Ben müdürüm, idareciyim, efendim neme lazım demeden haftada 8 saatini o derslere vermiştir. Derslere farklı bir öğretmeni girdi göstermiştir. Ve o öğretmenin aldığı tahsisatı da alarak kendi cebine kesinlikle bir kuruş almadan o daktilo memuru delikanlının maaşını ödemiş ve okulun daktilo işlemleriyle, bilgi işlem konularıyla ilgili meselelerini Mahir İz Hocamız bu şekilde halletmiştir kıymetli dinleyenlerimiz. İşte Mahir Hoca'nın hayatında böyle birbirinden çok, talebelerini meftun bırakan, talebelerini hayran bırakan bir sürü örnek bulmak mümkün. İnşallah biz bu programımızda bu örnekleri böyle peş peşe sıralayacağız. Sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Yine Edremit'te öğretmenlik yaptığı yıllar Mahir İz Hoca'nın, kıymetli dinleyenlerimiz, o dönemlerde de Mahir İz Hoca mazeret adamı değildir. Hiçbir şeyi mazeret görmez. Çocuklara vermek istediği İslami düşünceyi, duyguyu bir şekilde edebiyat öğretmeni olmasına rağmen derslerinin muhtevasına yerleştirir. Ve öyle bir dönemdir ki o dönem Türkiye'de ezan Türkçe okunmaktadır. Ve Mahir İz Hoca'nın talebeleri, o ortaokul öğrencileri Arapça ezanı neredeyse hiç duymamıştır. Çocukların kulakları Arapça ezana aşina değildir ve sürekli Türkçe ezan okunmaktadır. Türkçe ezanı bilmekte, tanımaktadırlar. Bu durum Mahir İz Hoca'yı çok rahatsız eder. Ben bir şekilde bu çocuklara Arapça ezanı okutmalıyım, okumalıyım. Bu çocuklar ezanın Arapça versiyonunu dinlemeliler diye bunu kendine dert edinir. Ve okuldaki derslere girer. Derslerde Tevfik Fikret'in sabah ezanı şiiri bahanesiyle çocuklara Arapça ezanı tüm sınıflara okur kıymetli dinleyenlerimiz. Yani biliyorsunuz Tevfik Fikret'in sabah ezanı şiiri vardır ve bu şiirde ezanın Arapça metinleri üzerinde yer alır ciddi manada. Bu şiiri bahane ederek, Tevfik Fikret'in sabah ezanı şiirini sizlerle paylaşacağım yavrularım diyerek, ezanın Arapçasını okulun bütün sınıflarında bu şekilde Mahir İz Hoca okumuştur. Ve çocukların Arapça ezan dinlemesini sağlamıştır. Onun yaptığı bu uygulama şikayet edilmiştir. Müfettişler gelmiştir. Mahir İz Hoca'yı ve bu durumu incelemişlerdir. Ama sonuçta Mahir İz Hoca nasıl yaptığını anlatınca ciddi bir efendim rapor tutmadan okuldan müfettişler ayrılmıştır kıymetli dostlarımız. Yani fırsatları değerlendirmeyi bilen ve bunlar üzerinden yavrularına, çocuklarına mesaj vermeyi dert edinen bir insandır Mahir İz Hoca. Mahir İz Hoca derslerinde heyecanlı bir hocadır. Masada oturmaz, ayaktadır. gür ses tonuyla efendim derslerini işler. Derslerinde şiiri çok etkili bir şekilde kullanır. Malzemesi çoktur. Yani Mahiriz Hoca gerçekten mahir bir balık avcısı gibidir diye düşünebiliriz. Yani balık avcısının çantasına baktığınızda çeşit çeşit yemler vardır. Gittiği yerde hamsi tutacaksa ona göre yem takar, alabalık tutacaksa ona göre yem takar, başka bir balık yakalayacaksa yemini ona göre koyar efendim balık ustası. İşte balık avcısı tutacağı zaman bunu. Mahiriz Hoca da böyle malzemesi bol olan bir hoca efendidir. Derslerini şiirlerle, hatıralarla süsleyerek gür ses tonuyla, Osmanlı heybetiyle, zaten böyle 2 metre boyunda müheykel bir insandır, heyecanlı bir ses tonuyla derslerini işlemiştir. Ve Mahiriz Hoca'nın okuldaki lakabı, özellikle Haydarpaşa Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı dönemlerdeki lakabı Baba Mahir, Mahir Baba şeklindedir. Sene sonu bir program tertip edilir. Artık mezuniyet konuşması yapar müdür bey, çıkar efendim kürsüye ve öğrencilere bir konuşma yapar Haydarpaşa Lisesi'nde. Sene sonu bahçe toplantısında bu yapılır ve müdürün konuşması bittikten sonra öğrencilere bir arzuları var mıdır diye müdür bey sorar ve bütün öğrenciler hep bir ağızdan Mahir Bey'i istiyoruz, Mahir Baba'yı istiyoruz diye şiddetli bir alkış tuttururlar. Ve Mahir Baba kürsüye çıktığında, Mahir Bey kürsüye çıktığında hep bir ağızdan bütün talebe Çanakkale şiirini istiyoruz diye tezahürat yaparlar ve Mahir Hoca bütün okulun öğrencilerin huzurunda, öğretmenlerin huzurunda kürsüye çıkar ve Çanakkale mahşerini çocuklara gür ses tonuyla paylaşır. İşte öğrencilerinin kalbinde tesir uyandıran heyecanıyla, derslerini dolu dolu işleyişiyle, onları kendine cezbeden, Mahir Baba unvanını alabilen, Baba Mahir diye hitap edilebilen örnek bir öğretmen, örnek bir hocalık sergilemiş, öğrencileri kendine meftun etmiş bir insandır Mahiriz Hocamız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Mahiriz Hoca öğretmenliğe devam etmiştir ama öğretmenliğin yanında, bu güzel kıymetli vazifenin yanında sürekli kendisine yeni meşgaleler de oluşturmuştur. Sınıfta derslerine girdiği o güzel yavruların, o güzel delikanlıların efendim genç kızların okul haricindeki vakitlerde de onlara faydalı olma noktasında bir takım aktiviteler düzenlemiştir. Bakıyoruz, bu noktada Mahiriz Hoca'nın en belirgin yaptığı şey sohbetleridir. Mahiriz Hoca kışın Erenköy'de, yazında Emirgan'da öğrencilerini haftada bir gün olmak kaydıyla toplamış, onlara çeşitli sohbetler gerçekleştirmiştir. Bu sohbetlere efendim okuldan kendi derslerine ilgi alaka duyan, Mahir Hoca ile daha da bütünleşmek isteyen, efendim kendisini biraz daha yetiştirme noktasında gayret eden talebeleri iştirak etmiştir. Kimi zaman bu sohbetlerdeki öğrenci sayıları yüzlere kadar çıktığı olmuştur. Yani efendim gönüllerine muhabbet tohumu ektiği o yavrular, o sohbet programlarıyla okul haricinde Emirgan'da, zaman zaman evinde, zaman zaman bir caminin meşrutasında yapılan sohbetlerle Mahiriz Hoca'dan aldıkları o ilmi, irfanı daha iyi noktalara bu yavrular taşımaya, bu gençler taşımaya gayret etmişlerdir. Yani Mahiriz Hoca kara tahtayı aşan bir öğretmendir. Kara tahtayı aşmış, evinde, camilerde, bulunduğu hangi ortam olursa olsun sohbetleriyle talebelerini irşad etmeye devam etmiştir. Bugün de bizim buna çok ihtiyacımız var. Okullarımızda gerçekten öğretmenlerimiz son derece güzel yavrularımızla ilgileniyorlar ama bu çocuklarımız için yeterli değil. Bunun haricinde yavrularımızın özel ilgi alakaya ihtiyaçları var. Öğretmen kardeşlerimiz, bizi dinleyen kıymetli öğretmen dostlarımız, ki öğretmenlerimiz bizim için çok önemli. Anne babalardan daha çok çocukların gönüllerini onlar dokuyor, zihinlerini onlar işliyor. Yavrulara vakit ayıracakları ekstra zamanlar olması gerekiyor. Belki her öğretmenin Mahiriz Hoca gibi haftada bir gün buluştuğu 40 tane 50 tane öğrencisi olması gerekiyor. Onlara daha özel ilgi alakalar gösterdiği, onların problemleriyle, meseleleriyle daha yakından ilgilendiği, ayrı ayrı oturumlar yapmaları gerektiğini düşünüyoruz. Mahiriz Hocamızın iyi bir hoca, iyi bir öğretmen olmasında bunun da çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Çünkü onun hali hazırda yaşayan öğrencilerini dinlediğimizde, onlarla konuştuğumuzda da sürekli bu sohbetlerle sohbetlere referansta bulunduklarını, bu sohbetlerden bahsettiklerini, o sohbetlerdeki ortamlardan sitayişle efendim bahsettiklerini görüyoruz. Yine Mahiriz Hoca sadece sohbetler mi? Hayır. İlim Yayma Cemiyeti gibi cemiyetlerde, İslami Araştırmalar Vakfı, İSAV Vakfı gibi vakıflarda, Muallimler Cemiyeti gibi cemiyetlerde Mahiriz Hoca'nın kimisinde kurucu, kimisinde başkanlık, kimisinde efendim yönetim kurulu üyeliği şeklinde görevler yaptığını görüyoruz. Mahiriz Hoca aynı zamanda bugün işte sosyal girişimci diyoruz, sivil toplum kuruluşu üyesi diyoruz, aktivist diyoruz. Mahiriz Hoca aynı zamanda bir sosyal girişimcidir, bir aktivisttir, bir sivil toplum üyesidir. Ve okul haricindeki vakitlerini bu kurullarda yaptığı çalışmalarda değerlendirmiştir. Pek çok ilim yayma cemiyetinde özellikle yayınlarla ilgili bölümde önemli görevler üstlenmiştir. İSAV'da bir dönem başkanlık yapmıştır ki İSAV ilk İslami ilim adamı, İslam ilimlerinde ilim adamı yetiştirilme noktasında ilk kurulan kuruluşlardan birisidir. Buralarda Mahiriz Hoca'nın önemli görevlerde bulunduğunu görüyoruz. Yani efendim ben okuluma gideyim, öğretmenliğimi de zaten güzel bir şekilde yapıyorum, bu yeterli dememiş. Bunun haricinde benim bu topluma nasıl bir katkım olur, bu toplumun dönüşümüne, güzel insanların çoğalmasına nasıl bir katkım olur diye efendim bir arayışın içerisinde olarak bu tür sivil toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde Mahiriz Hoca'nın yer aldığını görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, Mahiriz Hoca işte hep söylüyoruz ya programlarımızda çeşitli vesilelerle karakterli ve şahsiyetli bir insandır ve onun bu karakteri ve şahsiyeti esas en büyük etkiyi öğrencileri üzerinde onun bu yönü yapmıştır. Hani derler ya büyüklerimiz, işte insanları en çok karakter ve şahsiyet etkiler. Yani insanlar karaktere ve şahsiyete hayran kalırlar. Karakterli ve şahsiyetli insanların peşinden giderler. Peygamberler tarihine baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Efendimizin hayatına baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Ebu Cehil ona diyor ki sen bizim en doğru sözlümüzsün diyor. Biz sana bir şey demiyoruz diyor. Sana bir şeyler getiren, o sözleri getirenler var ya, onlar seni kandırıyor. Bunu demek zorunda kalıyor Peygamber Efendimiz'e. Çünkü onu lekeleyebilecek, söyleyebilecek hiçbir şey yok. Örnek bir karakter, örnek bir şahsiyet çünkü Resulullah Efendimiz. İşte bu insanlara, büyük insanların hayatını incelediğinizde de onların hayatlarındaki karakter ve şahsiyet uygulamalarının etraftaki, çevredeki esas etkiyi bunun uyandırdığını görüyorsunuz. İşte Mahiriz Hoca da şahsiyetli ve karakterli bir insan. Mesela Mahiriz Hoca efendim emekli oluyor. Emekli olduktan sonra da Yüksek İslam Enstitüsü'nde hitabet derslerine ve tasavvuf derslerine giriyor. Öyle bir darbe, 1971 darbesiyle birlikte öyle bir yasa çıkıyor ki deniliyor ki emekli olan ve emekli olmakla birlikte üniversitelerde hocalığa devam eden kişiler ya hocalığı bırakacaklar veyahut da hocalığa devam etseler bile devlet onlara maaş ödemeyecek. Bu şekilde bir yasa çıkıyor ve Mahiriz Hoca bu yasanın çıktığı dönemde Yüksek İslam Enstitüsü'nde geleceğin din adamlarını yetiştiren ilk kuruluşlardan biri olan İstanbul'da efendim bugünkü Marmara İlahiyat'ın yerindeki Yüksek İslam Enstitüsü'nde efendim Mahiriz Hoca derslere giren bir hoca efendi olduğunu görüyoruz. Bu yasa çıktıktan sonra ne yapıyor kıymetli dostlarımız Mahiriz Hocamız? İşte burası çok önemli. Onun şahsiyetini, karakterini, vefasını, efendim kararlılığını, istikrarını gösteren çok önemli bir örnek bu. Mahiriz Hoca derslerine devam ediyor. Devletten aldığı tahsisat, ödenek, maaş kesiliyor. Ama buna rağmen Mahiriz Hoca devam ediyor. Ve kıymetli dostlarım, kıymetli dinleyenlerim, Mahiriz Hoca derslerine öyle şartlar içerisinde devam ediyor ki kendisi Erenköy'de oturuyor. Erenköy'den 3 vasıta değiştirerek Yüksek İslam Enstitüsü'ne geliyor, derslerini yapıyor. Yine 3 vasıta değiştirerek tekrar Erenköy evine geri dönüyor Mahiriz Hoca. Ve bunun karşılığında hiçbir ödenek almadan bu dersleri üniversite efendim dönem, bir yıllık dönem bitene kadar ısrarlı bir şekilde Mahiriz Hoca'nın devam ettirdiğini görüyoruz. İşte Mahiriz Hoca'nın sihiri, Mahiriz Hoca'nın büyüsü bu. Siz Allah yolunda bir hizmette hasbi olduğunuz zaman, yani hesabi değil, yani her şeyi ölçen bilçen, ya tahsisat kesildi o zaman biz de gelemiyoruz çocuklar dediğiniz zaman hesabi oluyorsunuz. Ama tahsisat kesildi. Ama buna rağmen bu çocuklar geleceğin din adamları olacak. Ben bunlara faydalı oluyorum. Bu hizmete devam etmeliyim diye düşünüp hasbi davrandığınızda işte Allah-u Teala da sizi mahir iz yapıyor kıymetli dostlar. İşte bu hasbilik gönüllerde bir sihir etkisi uyandırıyor. Bu hasbilik olduğu zaman ağzınızdan çıkan söz kulaklardan girmiyor sadece. Gönüllere giriyor, gönülleri, yürekleri fethediyor. Bunu görüyoruz. İşte Mahiriz Hoca'yı döneminde yaşayan binlerce öğretmenden farklı kılan, bugün hala kaç yıl sonra, 40. yılındayız bu sene Mahiriz Hoca'nın, 40 yıl sonra bile bu radyo programlarında konu ettiren yönü Mahiriz Hoca'nın bu yönüdür kıymetli dostlar. Ve 3 vasıta değiştirerek hiçbir ödenek de almadan İlahiyat Fakültesindeki Yüksek İslam'daki derslerini Mahiriz Hoca'mız devam ettirmiştir. İşte bunu gören talebe, bunu gören öğrenci işte bundan sonra çok daha farklı bir yetişme sürecinde çok daha feyizli ve bereketli bir şekilde yetişmiş oluyor kıymetli dostlar. Yine bir gün, bir kış günü, bu karakteri, şahsiyeti göstermesi bakımından söylüyorum bunu, kar yağmıştır, seferler iptal olmuştur neredeyse ve Mahiriz Hoca Yüksek İslam'daki derse gidecek, kapıdan çıkmak üzere. Hemen hanımı yetişir, "Hocam nereye gidiyorsunuz? İşte şartları görüyorsunuz, kar yağdı efendim, kış şartları, bu havada gidemezsiniz, zaten seferlerde iptal olmuştur" diye Mahiriz Hoca'yı efendim durdurmaya çalışıyor hanımı. Mahiriz Hoca da diyor ki, "Hanım" diyor, "ben gideceğim, otobüs durağına kadar yürüyeceğim ve otobüs durağında otobüsün saati gelene kadar bekleyeceğim, şayet otobüs gelmezse bir müddet daha beklerim, ondan sonra eve ancak gelebilirim. Eğer ben böyle yaparsam" diyor hanımına, "Allah-u Teala bana üniversiteye gitmiş, orada dersi yapmış, daha sonra eve gelmiş olmamdaki ecrin aynısını verir. Çünkü ben bunun için çıkmışım, gerekli gayreti göstermişim ama vasıtalar iptal olduğunu da görmüşüm ve tekrar eve dönmüşüm. Bu gayreti gösterdiğim için o işi yapmış gibi ecir alırım" diyor Mahiriz Hoca. Bakın, bugün biz azıcık bir yağmur veya kar yağsa büyük şehirlerde tatil midir acaba diye, mesai iptal olmuş mudur? Bir efendim kulağımız radyoda, bir gözümüz belki televizyonda, bir taraftan haber kolluyor durumdayız. Bugünkü nesil problemli. Bugünkü gençlik şöyle şöyle sıkıntılı. Hemen söze başladığımızda eğitimciler olarak, biz de kendimi de bunun içine dahil ediyorum, gençlerin problemli hallerinden bahsediyoruz. Ama bir taraftan bakmak lazım. Bu nesil kimin eseri? Bu nesil kimin eseri? Evet, gerçekten çok etkileyici unsurlar var ama işte şu Mahiriz Hoca'daki duygu dünyasıyla biz öğrencilerimize, derslerimize yaklaşsak, inanıyorum ki bunun da bu öğrencilere, bu derslere çok farklı yansımaları olacaktır. İşte 5 santim kar yağında tatili kollayan bir zihniyete dönüştük biz bugün. Aman biraz kar yağsa da 2 gün tatil olsayı kollayan bir zihniyet olduk. Ama Mahiriz Hoca'da bakıyorsunuz, kar yağmış, ayan beyan belli iptal olacak. O günkü şartları düşünün, bundan 40 sene 45 sene önce, ama yine de otobüs durağına giden, acaba otobüs gelir mi? Belki gelir diye ümitle otobüsü bekleyip öğrencileriyle buluşma arzusu içerisinde olan bir hocayı görüyoruz. Mahiriz Hoca'da bu örnekliği görüyoruz. İşte bu hoca bugün her biri marka olmuş, alanında marka olmuş, çok kıymetli öğrenciler yetiştirmiştir. Bugünün Türkiye'sinin oluşmasında köşe taşı efendim belki 100 tane isim varsa, bunlardan birisi işte bu fedakarlıklarla Mahiriz Hoca olmuştur kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz. Yine Mahiriz Hocamızın güzel uygulamalarından birisi, bir kere büyüklerimiz derler ki, insan efendim kazanmak istiyorsanız evinizi açacaksınız, elinizi açacaksınız, gönlünüzü açacaksınız derler büyüklerimiz. Yani gönlünüzü açacaksınız, sevgi, merhamet pınarlarınız geniş olacak. Elinizi açacaksınız, cömert olacaksınız. Evinizi açacaksınız, yedireceksiniz, içireceksiniz, ağırlayacaksınız diye söylerler. İşte bunların hepsi cömertlik duygusuna dayanan şeylerdir. Cömert olan insan zaten dolayısıyla merhametlidir. Merhametli olan insan cömert olur. Bu tür insanların etrafında öğrenci halkaları birikir. İnsanlar rağbet eder ve bu insanlar kitleleri eğitir, yetiştirir, geliştirirler Allah'ın izniyle. İşte Mahiriz Hoca'da bunu görüyoruz. Mahiriz Hoca'nın öğrenci öğrencilerini, şimdiki öğrencilerini, halihazırda yaşayanları dinlediğinizde hepsinin Mahir İz Hoca'nın evinde bir anısı vardır. Her bir öğrencisi Mahir İz Hoca'nın evine gittiğimizde işte hoca ile şöyle bir hatıramız oldu diye, hocanın evinde şöyle bir yemek yedik diye bir hatıra, bir anı muhakkak duyarız kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler. Mahir İz Hoca'nın evinde öğrencilerle kamp yaptığını bile duyarsınız öğrencilerini dinlediğiniz zaman. Evini açmış bir insan. Mahir İz Hoca hiçbir zaman bir sohbete davet edilip sohbet edeceği yere gittiği zaman kıymetli dostlar eli boş gitmemiştir. Ve çok anlamlı hediyeler götürmüştür. Mesela bir sohbete çağrıldığında Mahir İz Hoca'nın elinde ya şeker vardır ya çay vardır. Yani götürdüğü bu hediye, bu ikram da gidilen yerde ihtiyacı görecek, o insanın ihtiyacını görecek bir ikramdır. Ve eli boş gitmemiştir hiçbir zaman bir sohbete, bir programa gittiğinde. Muhakkak ikramıyla, hediyesiyle gitmiştir. Maalesef bugün çok acı şeyler ama bunları dile getirmek lazım. Bir yere gidildiğinde hemen programlar bittiğinde işte bir beklentiler oluşuyor. Bir şey alabilir miyiz diye acaba. İşte ondan sonra da ya toplum niye böyle diye bunu konuşuyoruz. İşte bu fedakar yüreklere ihtiyacı var bu toplumun. Bu fedakar yürekler olursa Allah'ın izniyle bu gençler, bu güzel gençler, bu güzel imkanlarla çok daha iyi işler başarırlar diye düşünüyoruz. İşte Mahir İz Hoca'yı iyi bir hoca yapan, iyi bir eğitimci yapan özelliklerinden biri de bu cömertliğidir. Mahir İz Hoca kendi maaşını her ay aldığında bu maaşının 1/40'ını kıymetli dostlarım, kıymetli dinleyenlerim 1/40'ını hesaplayıp bir kenara ayırır ve bu 1/40'ıyla fakir fukaraya tasattukta bulunur. Mahir İz Hoca zengin bir insan değildir. Zekat verebilecek kadar zenginliği olan bir insan değildir. Ama der ki biz bu nimetten, bu zekat sevabından mahrum mu kalacağız? Bir maaşımız var. Bu maaşımızın da 1/40'ını hesaplarız. Bunu da her ay bir fakire tasadduk ederiz diye bu şekilde bir planlama yapmıştır. Ve vasiyetnamesi vardır Mahir İz Hoca'nın. Keşke vakit olsa da o vasiyetnamesini size bir okusak. Yani bir öğretmenin vasiyetnamesi olması itibariyle çok anlamlıdır. Çok örnek bir vasiyetnamedir. Ve Mahir İz Hoca vasiyetnamesinde eşine der ki, kıymetli eşim, kıymetli efendim hayat arkadaşım, emekli maaşımı sen alacaksın. Ama senden ricam, emekli maaşımı aldığında ben yaşadığım süre boyunca maaşımın 1/40'ını hep fakir fukaraya tasadduk ettim. Sen de benden sonra bu maaşı aldığın zaman ölene kadar bu maaşın 1/40'ını hesapla, bunu fakir fukaraya tasadduk et diye eşine de vasiyette bulunmuş ve bunu da vasiyetnamesine yazmıştır kıymetli dostlarımız. İşte Mahir Hoca'yı Mahir Hoca yapan budur. Bir gün öğrencilerinden bir tanesine der ki Mahir Hoca, Profesör Doktor Mustafa Uzun, bugün de İlahiyat Fakültesi'nde hocadır kendileri. Evladım der, artık Mustafa Uzun mezun olur ve memuriyete atanır, imamlık görevine atanır ve Mahir İz Hoca ona der ki, yavrum der, ilk maaşını aldığında hemen benim yanıma geleceksin. Parayı alır almaz benim yanıma geleceksin. Ve bu Mustafa Uzun Bey maaşı alır, doğru Mahir İz Hoca'nın yanına gider. Mahir İz Hoca der ki, evladım çıkar bakalım ne kadar maaş aldın, alır ve bunun 1/40'ı ne yapar evladım, hesaplayalım bakalım der. Hesaplarlar ve der ki Mahir İz Hoca Mustafa Bey'e, yavrum der, bundan sonra her ay maaşını aldığında bunun 1/40'ını hesaplayacaksın ve bununla fakir fukaraya tasattukta bulunacaksın. Ben hep böyle yapıyorum, sen benim talebemsin, bundan sonra sen de her ay başında maaşın geldiğinde bunu böyle devam ettireceksin diye Mustafa Uzun'a telkinde ve nasihatte bulunur. Mahir İz Hoca bunu bütün öğrencilerine söylemiştir ve uygulatmaya gayret etmiştir. Mustafa Uzun Hoca der ki, ya ben ilk maaşı aldım, sevindim, hocamın yanına gidiyorum, herhalde hadi bir yemeğe gidelim diyecek bana diye bekliyorum. Bir baktım ki hoca hesap yapıyor ve bana bunu tasadduk etmemi söylüyor. Ya hocam böyle böyle yemek yeriz, şöyle ben böyle düşünmüştüm filan dediğimde, evladım o ayrı bir mesele. Ama senin bunu bir sünnet olarak efendim uygulamanı, yani hayatına bir alışkanlık haline getirmeni ve uygulamanı arzu ediyorum diye Mustafa Uzun talebesine Mahir İz Hoca'nın böyle bir telkinatı, böyle bir tavsiyesi olmuştur. Yine onun talebelerini en çok etkileyen, bugün hadi anlatın Mahir Hoca'dan ne anlatacaksınız dediğimizde talebelerinin verdiği örneklerden biri de şudur. Talebeleri Mahir İz Hoca'yı ziyarete gelir ve Mahiriz Hoca talebeleriyle görüştükten sonra çekmecesinden bir mektup çıkartır ve efendim talebesine der ki, yavrum yolun postaneden geçecek mi, Üsküdar postanesinden geçecek mi diye sorar. Evet hocam geçecek der talebesi. O zaman senden ricam der, şu mektubu alıyorsun efendim, bir miktarda para çıkartır, şu parayı da alıyorsun, bu parayla bir tane pul alıyorsun, diğer kalan kısmıyla da otobüs biletini alıyorsun ve bu mektubu madem yolunun üzeri postaya atıyorsun diye talebesine telkinatta bulunur. Ve talebesi der ki, hocam zaten benim yolumun üzeri, zaten ben oradan geçiyorum, ne gerek var hocam, gerek yok filan dediğinde Mahiriz Hoca kesinlikle kabul etmez, o parayı verir, sen kendi biletini alsan bile der, bu sana harçlık kalsın, o parayı verir ve o talebesinin efendim kesinlikle karşılıksız bir şekilde böyle gitmesini sağlamaz. Ve ona der ki, yavrum sen olmasaydın ben kendim gidecektim ve kendim bu biletli efendim kullanacaktım, bu parayı da harcayacaktım. Ben bunu sana veriyorum ve sen bununla biletini al ve bu şekilde bu ihacetimi, ihtiyacımı gör. Bir de sana teşekkür ediyorum ayrıyeten benim bu ihtiyacımı gördün diye talebelerine bu şekilde muamele etmiştir. Hiçbir zaman fırsatçı olmamıştır. Her zaman veren el olmuştur ki zengin varlıklı bir insan olmamasına rağmen Mahiriz Hoca'nın gerçekten bu vasıfları, bu özellikleri onu ön plana çıkarmış, etkileyici ve öğrencilerin peşinden koştuğu bir insan haline getirmiştir kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenlerimiz. O kadar çok hatıra var ki, o kadar güzel anekdotlar var ki Mahiriz Hoca ile ilgili anlatmak için. İnşallah farklı programlarda da bunları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Son bir örneği de anlatıp bitiriyorum. Mahiriz Hoca çok iyi bir takipçidir. Yani öğrencileri mezun olur, mesela Kastamonu'ya gider, imam olarak tayin olur veya bir yere öğretmen olarak tayin olur. Mahiriz Hoca öğrencilerini hiçbir zaman bırakmaz ve öğrencilerine mektup gönderir. Veyahut da öğrencileri ona mektup gönderir. Sürekli mektup yazan bir insandır. Çuvalla mektubu vardır Mahiriz Hoca'nın şu an öğrencilerinin elinde. Ve der ki bir gün talebeleri, hocam bu kadar nasıl yetiştiriyorsunuz diye söylediklerinde, evladım, bu öğrencim bana bu mektubu yollamış. Mektubu göndermek selam gibidir. Vermek sünnettir, almak selamı vaciptir. Bu mektubu bana göndermekle bu talebem sünnet yapmış oldu. Benim buna cevabi bir mektup yazmam bana vaciptir ve ben bunu yazmalıyım der. Ve mektup trafiğiyle sürekli mektuplaşarak öğrencilerini yalnız bırakmamıştır. Gittikleri yerlerde neler yaptığını, neler ettiklerini öğrenmek istemiştir. Onlara tavsiyelerde, telkinlerde bulunarak onları yönlendirmiş, motive etmiş, daha başarılı bir şekilde hizmet hayatlarına devam etmelerini sağlamıştır. İşte bu bağlılık, bu bırakmamak, bu takip yönü de Mahiriz Hoca ile öğrencileri arasında çok ciddi bir kanal oluşturmuş, onların gönül pınarlarını coşturmuş, her birini marka insan, kaliteli insan haline getirmiş olduğunu biz buradan da anlıyoruz, görüyoruz. İşte kıymetli dostlar, dilimizin döndüğü ve vaktimizin yettiği kadarıyla Mahiriz Hoca'nın bu örnek uygulamalarını sizinle paylaşmaya gayret ettik. İnşallah güzel bir program var bu ay sonunda. Onu da size haber vermek istiyorum. Mahiriz Hoca ile ilgili daha detay dinlemek istiyoruz derseniz, İGEDER Öğretmenler Derneği'nin düzenlediği 30 Kasım Pazar günü bir Mahir İzi Anma programı var. Mahiriz Hocamızın çok kıymetli talebelerinden Profesör Doktor Mustafa Uzun Bey, yine Profesör Doktor Uğur Derman Bey, bunlar Mahiriz Hocamızın çok önemli talebeleri, şu an hayattalar. Bu iki hocamızın katılımıyla beraber İGEDER Derneğimiz Mahiriz Hoca'yı anma programı düzenleyecek. 30 Kasım Pazar günü saat 13'te Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde bu program düzenlenmiş olacak. İsteyen, katılmak isteyen dinleyenlerimiz, bayanlara da burada yer ayrılmıştır, onu da söyleyelim, İGEDER'in internet sitesinden programa katılmak için müracaat edebilirler, formları doldurabilirler. Burada Mahiriz Hocamızı anmış olacağız. Yine inşallah Yozgat'ta bir program düzenleyeceğiz. Öğretmenliğe adanan bir ömür diye Mahiriz Hocamızı inşallah 29 Kasım tarihinde Yozgat'ta da anmış olacağız. Bir seminerimiz olacak. Bu faaliyetleri hep bizimle alakalı internet sitelerinden takip edebilirsiniz. Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyenlerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Eğitimde İyi Örnekler programında Mahiriz Hoca'yı, öğretmenliğe adanan bir ömür, Mahiriz Hoca şeklinde sizlerle paylaşmış olduk. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla karşınızda olmak ümidiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun efendim.